Can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz gönüldaşları, çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, en içten sevgilerimle, selamların en güzeliyle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. 2021'in 20. programında sizlerle inşallah bu hafta Ramazanımızı zehir eden, hayatımızı mahveden, Orta Doğu'yu kan gölüne döndüren soykırımcı, katliamcı, zalim İsrail'in yaptıkları karşısında bizlerin zalimi zalimliği içinde bırakıp bu tarafa dönüp kendi memleketimize, mahallemize, kendimize, kendi nefsimize dönüp birer kaliteli ve nitelikli Müslüman olmamızın zorunluluğunu ve sorumluluğunu konuşmak istiyorum bu hafta sizlerle. Yani kaliteli ve nitelikli bir Müslüman nasıl olur? Kaliteli ve nitelikli bir insan nasıl olur? Neden bir insan özellikle bu dönemde zulmün ayyuka çıktığı bu dönemde kaliteli ve nitelikli bir insan olmak zorundadır? İnşallah bunu anlatmak istiyorum. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi nitelikliinsan@erkamradyo.com e-mail adresimize veya @munirarikan ve @erkamradyo tweet adreslerinden mesajlarınızı, istek, dilek, temenni, şikayet, öneri, muhabbet, selam, sevgi, önerilerinizi her zaman bize iletebilirsiniz. Aziz dostlarım, Rabbimiz bizi çamurdan yaratıp en güzel biçimde tesviye edip, şekillendirip, şekil verdikten sonra malumunuz olduğu üzere bize kendi ruhundan üflemiştir. İnsana can veren şey, hayatın biyolojik varlık sebebi gibi görünen hücrelerimiz değil, o hücrelere canlı kazandıran ruhtur. Ruhsuz insan mümkün olsaydı, inanın şimdiye kadar onu çoktan yapmış olurlardı. Kaldı ki, hani kolonlamada bile uzun süre hayatta tutunabilme özelliğini elde edemedikleri için onu biraz durdurdular gibi geliyor. 20 yıl önce başardıkları bir şeydi. İlk kolon kuzu Dolly'den hatırlayın. Dolayısıyla buradaki kritik unsur hücre değil ruhtur. Hücrenin canına ruh, yazılımına akıl dersek, zihinsel özürlü ve akil olmayan ya da deli olan insanlara niye dini bir mükellefiyet yüklenmediğini de böylece anlamış oluruz. Dolayısıyla hücrenin canı ruhsa yazılımı akıl. İkisinin ruhla akılın bir araya gelip aklın ruhun emrine verilmesi gerekiyor. Burada tıpkı can dostlarım makro ölçekte bedenin ruhun elbisesi ya da taşıyıcısı olması gibi mikro ölçekte de hücre de ruhun taşıyıcısı hükmünde. Ama bu hammallığın da bir bedeli var. Yani ruhu taşımanın da bir bedeli var. Ruh وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوْهِ سِرِّنْجَ Allah'ımızın kendi ruhu kutsiyetinden üflediği bir muazzez ve mukaddes parça olduğu için rezil ve pis yerlerde durmak istemez. Pis ve çirkin işler yapmaya tahammül göstermez. O günah işlerken insanın içine işleyen o bedbahlık hali, o çekingenlik hali, o sıkıntı hali, günah işledikten sonraki o pişmanlık hali hep ruhu mukaddesin mükemmel tecellileri dolayısıyladır. Sevmez o tür işleri ruh. 3-5 kuruş taksi fazla para alsa canlı sıkılır. Ama 300-500 daha fazlası gücü nispetinde veren insanlar, milyonlar, milyarlar veren insanlar mutlu olurlar. Halbuki hani nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şey ama ruhun hoşuna giden bir şey. Eğer onu hayır hasenata, ihtiyaç sahibine verdilerse mutlu olurlar. Aynen böyledir. İnsan eşrefi mahlukat bir varlıktır aziz dostlarım. O yaratılmışların en üstünüdür. Rabbimizin yaratılışını övdüğü tek varlıktır. Meleklerle ilgili yani dostlarım beni uyarsınlar, en azından ben hatırlamıyorum. Onların çok yüce makamlara sahip olduğu, böyle çok özel varlıklar olduğu, Rabbinin emrinde olduğuyla alakalı epey bir ayet-i kerime var ama hani meleklerin yaratılışıyla alakalı önce şöyle yaptı, sonra böyle yaptı, sonra böyle. İnsanda var bu sadece. Meleklerle ilgili böylesine yüksek teveccühlü bir ifade en azından ben pek rastlamadım. Dostlarımız iletirlerse buradan da sizlerle paylaşırız. Üstelik Rabbimiz yarattığı bir varlığa tüm meleklerini secde ettirdiğine göre, bütün meleklerin ona secde etmesinden de anlıyoruz ki insan yeryüzünün halifesi, yeryüzünde Allah'ın halifesi ve Allah'ın tercihini hep ondan yana yaptığı, çok sevdiği bir kulu. Hani bir gün böyle esirler arasında bir kadıncağız koşturuyor, esirlerden biri arıyor, araştırıyor falan. En sonunda Allah Resulü ve sahabe-i kiram da izliyorlar böyle uzaktan. En sonunda böyle bir küçük yavrucak buluyor, yerden alıyor onu kucağına, emzirmeye başlıyor. Allah Resulü buyuruyor ki, şimdi bu kadının o çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz? Bu kadın annesi yani, o çocuğunu ateşe atar mı? O kadar esirlerin arasında yana yakala o savaş atmosferini düşünün yani. O çocuğu ölmesin, aç kalmasın diye onu emzirmenin peşinde, çocuğunu bulmak için yana yana yakılan bir anne. Hayır ya su atıyorlar, bu anne evladını ateşte yakmaz. İşte diyor, Allah'ın kullarına olan rahmeti, merhameti, sevgisi, muhabbeti bu kadının evladına olan sevgisinden çok daha fazladır. Öyle bize seven bir Mevlamız, nimel mevla ve nimel nasir, öyle bir yüce dostumuz var, Refik-i Ala. Allah Resulü boş yere öyle söylemiyor son cümlesinde. Refik-i Ala'ya inşallah hepimizin yolu ve rotası belli. Dolayısıyla insanın yeryüzünde halife olmaklığı, Allah'ın tercihini ondan yola yapmasını ve onu çok sevmesini bir şeyden daha anlıyoruz. Bütün varlık alemini onun emrine musahhar kılmış. Yani bütün hayvanlar alemine bakıyorsunuz, bitkilere bakıyorsunuz, temaşa ettiğiniz gök alemine bakıyorsunuz. Yani gök cisimlerine bir hayrı yok yani. Hani birbirine bakarak birbirine nemalanmıyorlar. O ışınlar o öbür tarafa geçince gezegenler şekilden şekile girmiyorlar. Güneş ışığını atmosferden süzerek insana buradaki onun hayatını devam ettiren nebatata, bitkiye, hayvanlar alemine yansıtınca cana dönüşüyor. Yoksa aynı güneş sisteminde, Samanyolu'nun, galaksimizin küçük bir ücra köşesinde şu kovulmuş, atılmış, gönderilmiş olduğumuz şu dani ve adi ve kıymetsiz dünyada bir hayat var ama yanı başında Mars'ta bir hayat yok mesela. Yani insan için olduğu çok açık. Ve Allah'ımızın bu kadar nimet verdiğine göre insanı çok sevmesi çok bariz bir işaret bizim için. Bunu üstelik Allah'ımızın daha evvelden yanında böyle büyük bir mertebesi olan ve derecesi olan iblisin, o hani fesecedu illasi iblis ayet-i kerimesinden anladığımız gibi birçok ayet-i kerimede geçer Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Adem'e secde etmeyi kibirine, gururuna, kavmiyetçiliğine, milliyetçiliğine, kafatasçılığına, büyüklenmesine yediremediği için Hazreti Adem için iblisi lanetlemesi, onu cennetten kovması ve onu artık aşağılık bir mahluk olarak görmesinden de anlıyoruz ki Rabbimizin tercihi kendisine isyan eden, secde emrini yerine getirmeyen, ona haşa sözüm ona bir meydan okuma cüretinde bulunan, haşa Rabbimize değil tabii, onun yarattığı kulu yoldan çıkartmak, ayarını bozmakla ilgili bir meydan okuma. Dolayısıyla ona meydan okuyan iblisten yana değil, kendine yakınlaştırdığı kulu insandan yana olmuş ve ola gelmektedir. Aziz dostlarım, insanın Allah'a yakınlaşması, Rabbimize yakınlaşması, haddi zatında bize, size şah damarınızdan daha yakınız dediğine göre, Resulullah Efendimiz cennet ayakkabı bağınızdan daha yakın, cehennem de öyle buyurduğuna göre, Allah mümin kulunun kalbindedir dediğine göre, Allah'ımızın yakınlığı zaten mevcut da bizim bu yakınlığı anlamamız ve bunu idrak etmemiz asıl burada mesele olan şey. Ve bu yakınlık, bu kurubiyet o kadar kolay bir yolla sağlanıyor ki bunu anlamak için meleklerin durumuna bakmamız yeterli aziz dostlarım. Şimdi Hazreti Adem'e secdeyle emredilen melekler hemen ona secde ettiler. Secde eden melekler Allah'ımızın katındaki makamlarını, görevlerini, pozisyonlarını, kıymetlerini, değerlerini artık ne diyorsanız ona aynen muhafaza ettiler. Yani o secde olayından sonra mertebesi yükseltilen ya da haşa mertebesi alçaltılan bir melekut alemiyle alakalı bir bilgiye sahip değiliz. Normal seyrinde devam etti. Ama ona secde etmeyen o zamanki vakti itibarıyla devrin büyüklerinden İblis ile, İblis aleyhünnane ise pozisyonundan, mertebesinden, derecesinden, Ve her şeyden önemlisi Allah katındaki değerinden oldu, lanetlendi, kovuldu. Yani burada çok aziz dostlarım, çok kıymetli dinleyenlerim, söylemek istediğim şey, melekler hemen secde ettiler. Ne oldu? Şereflerinden bir şey mi eksildi? Onursuz ve itibarsız bir hale mi düştüler? Hazreti Adem onları hor vakir mi gördü? Onlarla eğlendi mi? Ben sizden üstünüm mü dedi. Bak arada hatırlattı mı yani? Bak bana secde etmiştiniz ha. Bak Allah bana böyle bir üstünlük şeyi verdi. Böyle bir şey mi dedi? Haşa. Asla. Kelam-ı kibar da böyle söylenir hatta. Hazreti Adem aleyhisselama izaf eden. Ben meleklerle istişare etmiş olsaydım. Tabi bu istişarenin önemine istinaden söylenen bir şey. Hazreti Adem'in söylemediği bir söz ona istinad etmekten haya ederiz, imtina ederiz. Ama kelam-ı kibar da böyle söylenir. Sanki öyleymişçesine. Anlamı itibarıyla da Hazreti Adem Aleyhisselam'ın düşünebileceği türden bir şeydir bu. O yaşadığı olayın özü itibarıyla. Yani ben der meleklerle istişare etseydim hiç bu şeytanın beni kandırması ve tuzağı gerçek olabilir miydi? Şeytan beni kandırabilir miydi? Hani birkaç tane meleğe orada sormuş olsam, onların fikrini almış olsam muhakkak ki beni bu yaptığım kötü işten, kötü amelden vazgeçirirlerdi anlamına. Meleklerle ilgili de böyle bir onlara güvenini ifade eden bir beyanı da var. Dolayısıyla Hazreti Adem de bütün melekut alemi de bu işten karlı çıktılar değil mi aziz dostlarım? Şereflerinden, kıymetlerinden, değerlerinden, onurlarından, haysiyetlerinden, Allah'ın onlarla ilgili olduğu hoşnutluklarından ve kendi gönül hoşnutluklarından asla bir şey kaybetmediler. Burada kibirine ve gururuna yenilen, kafatasçılık yapıp milliyetçilik duyguları kabaran, kendisini değerinden üstün gören, yani ben aziz ve şerefli Türk milletinin bir ferdi olmaktan elhamdülillah onur duyarım, gurur duyarım ama bu bir Arabı, bir Arnavut'u, bir Laz'ı, bir Çerkez'i, bir Kürd'ü, bir Kürt kardeşimi ya ben senden daha üstünüm işte çünkü ben şunları şunları şunları yaptım demekliğimi gerektirmez. Bu topraklarda Selahaddin Eyyubi bir Kürt'tü, bize Kudüs'ü bahşetti, lütfetti. Fatih Sultan Mehmet bir Türk'tü, bize İstanbul'u bahşetti, lütfetti bu müjdelenmiş toprakları. Dolayısıyla biz bir olduğumuz, birlik olduğumuz zaman Allah Resulü'nün yanında birkaç tane böyle vaka hatırlıyorum. Beyanlarda var, rivayetlerde var. Sahabe-i kiram Müslüman olmazdan evvel kavmiyetçilikleri çok fazlaydı. Hatta Beyat-ı Kerime'de neredeyse mezar taşlarını, hatta neredeyse değil de mezar taşlarını saydılar yani gidip bunu yeren bir ifade var. Ayet-i Kerime'nin metnini tam hatırlayamadım. Dostlarım hatırlayacaklardır. Yani biz daha kalabalığız. Bak bizim mezar taşlarımıza bizim 10 bin ölümümüz, 20 bin ölümümüz var. Yani işi oraya getirdiler. Öyle geçmişi itibarıyla öyle bir kültürsüzlükten gelen sahabe-i kiram Müslüman olduktan sonra birkaç defa o hataya düştüler. Ne oldu? O kendilerini ya da karşısındaki kardeşini zencilikle, siyah tenli olmakla, Afrika'dan gelmekle, köle olmakla, şununla bununla tahkir ettikleri, taciz ettikleri insanlar durumu Allah Resulü'ne ilettikten sonra pişmanlıklarından dolayı eşeğe yatıp ya üstünden geçmedikçe ben buradan kalkmam diyen sahabe-i kiram oldu. Yani birbirlerine olan muhabbetleri onları öyle bir medeniyet haline getirdi ki 23 yılda asıl saadete döndürdü o çöl bedevilerini. Kız çocuklarını diri diri gömen, her türlü melaneti yapan, evlilik diye bir şeyleri olmayan, kadını böyle köle yaptıkları, içkiyle, kumarla, falcılıkla, okçulukla, bilmem neyle inanılmaz böyle çirkefliklerin içerisinde olan bir toplum, bir kavim, dünya tarihinin görüp gördüğü, psikolojik olarak da söylüyorum bunu, sosyolojik olarak da söylüyorum bunu, etnografik olarak da söylüyorum bunu, kültürlerin en büyüğüne sahip oldu. $1 trilyon harcıyor dünya bugün içkiden, kumardan, uyuşturucudan, madde bağımlılığından kurtarsın diye. Yılda $1 trilyon harcanıyor ve sonuç her seferinde bağımlılık daha fazla artıyor. 3 tane ayet-i kerime yetti içkiyi bırakmaları için. O şu andakilerin çöl bedevisi dediği, beğenmediği, işte bundan sonra biz Araplar için ölmeyeceğiz diye burun kıvırdığı, bu kardeşliğin dibine böyle kibrit suyu dökmeye çalışan insanların durumu da şu anda ortada. dört bir koldan bir sürü sivil toplum kuruluşları var, vakıflar var, dernekler var, devletimiz var, kamu spotları var falan. İşte görüyorsunuz, madde bağımlılığı ile ilgili durum ortada, içkiyle ilgili, fuhuşla ilgili, kumarla ilgili her türlü yasak var ama her seferinde 20-30 defa aynı mekanda polis baskınında aynı şekilde kumar oynanan mekanlar görüyoruz. Hala şu korona döneminde bir araya gelinmenin yasak olduğu dönemde gizli gizli bir eğlence merkezinde bodrum katında orayı belli bir hale diskoteye, bara, pavyona, gece kulübüne çevirip orada eğlenmeye çalışan zavallılar görüyoruz. Yani alışkanlıkların bırakılması o kadar çok kolay bir şey değil ama aslı saadette bu başarıldı. İnsanlar kardeş oldular çünkü. Bir oldular, birlik oldular. O da onlara bir güç verdi. Allah'ın rahmeti oraya tecelli etti. Şimdi belki de İsrail'in karşısında birazdan geleceğim konuya ama bizim bu kadar perişan olmamızın bir sebebi de bu darmadağınlığımız da olabilir. Onu da parantez içinde söylemiş olayım. Şeytanın durumunu aziz dostlarım burada bir miktar durdurarak meleklerin durumuna bir bakalım. Şimdi Adem'e secde edin emri var. Ben ona ruhumdan üflediğim vakit hepiniz ona bütünüyle secde edin diye ayet-i kerime. Rabbimiz böyle dedi. Ne oldu? Birkaç saniyeliğine şeklini, mahiyetini, belki de birkaç saniyeliğine de yanlış oldu burada. Çünkü süresini de Rabbimizin bildiği bir süre kadar secde ettiler. Ve Rableriyle aralarındaki mevcut konumlarını ve değerlerini bu secdeyle muhafaza ettiler. Ne kadar kolay bir eylemdi değil mi bu? Şimdi melekler ve şeytan açısından baktığımızda kısacık bir secde etmemek için ebedi cehennemde yanmaya değer mi? Yani aklımızı kullanalım burada. İman bir tarafta dursun. Akılcı olalım. Hani menfaatperver olalım. Çıkarcı olalım. Öyle davranalım. Yani filmi durduralım ve sanki kaza kader tecellisinde yeniden oynatıyormuşçasına soralım iki farklı gruba. İblisler alemine soralım, melekler alemine soralım. Hatta üç farklı insanlar alemine soralım. Ya böyle bir imtihan olacak. Filmin sonunu da görüyoruz burada. Yani Allah korusun secde olmadığında cehenneme doğru gideceğiz. Şimdi hepimize şöyle geliyor değil mi? Ya hocam aklı olan tabii ki hemen secde eder. Peki bizim şu andaki durumumuz ne aziz dostlarım? Biz hep şeytana ayıflanıyoruz ya melun secde etmedi işte keşke secde etseydi bak imtihanımız farklı olabilirdi falan. O aralar ayrı bir mevzu kaza kader anlamına ama bizim şu andaki durumumuz şeytandan farklı bir durum mu? Bile bile lades yapan bile bile günaha düşen onun yanlış olduğunu bile bile o hatayı işleyen o günahı işleyen o büyük sorumluluğun altına kendi gönüllü tercihiyle girmesine rağmen o emanete ihanet eden insanın bizim, benim durumum şimdi çok mu farklı şeytandan? İşte bu büyük soru ile insana yani kendimize dönelim. Kısacık bir secde etmemek için ebedi cehennemde yanmaya değer mi? Bu soruyu kendi nefsinize sorun aziz dostlarım. Tam telefon elinizde Filistin'e yardım için Bir tuşa basacaksınız. Ne kadar kolay değil mi? Ama o göndereceğiniz 10 lirayla kendinize bir yiyecek içecek bir şey herhangi bir şey almanız da mümkün. Çocuğunuza bir çikolata götürmeniz de mümkün. Ama o onlar birleştiğinde milyarlara trilyonlara dönüşüp Filistin'i yeniden imar ve ihya ile alakalı hep böyle oluyor zaten. Son 60 yıldan beri biz ihya, imar ve inşa ediyoruz. Melun İsrail, katil İsrail, soykırımcı alçaklar imha ediyorlar. Daha dün bir hastanemizi mahvettiler. Katar emiri Tamim'in yaptırdığı hastaneyi içindeki teçhizatıyla, yaralılarıyla mahvettiler. İnsanın Allah'a yakınlaşması aziz dostlarım, Allah'ımızın onu kendine halife kılacak kadar değer verdiği ve ruhundan üflediği, ahseni takvim üzere yarattığı, o insanın da inanın ebedi cenneti ve Allah'ımızın rızasını kazanması aynen o tarihi olaydaki kadar kısa ve kolaydır. Yani bizim şu anda aynı şeytan döneminde, iblisin ilk secde etmediği dönemde meleklerin hemen secde ederek Allah'ın katındaki mertebelerini koruması gibi bizim de şu anda Allah'ımızın bize Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün üsve-i hasene bütün örnek hayatıyla bize ilettiği hadis-i şeriflerle bize şu ana kadar gelen İslam'ın bütün rükünlerine uymamız işte aynen o kadar kolaydır. O kadar kısadır. 100 yıl ne olacak ki? Sorun çevrenizde yaşlı birine, dedenize sorun, babanıza sorun, kim varsa yaşlı bir ninenize sorun. Dün gibi diyecek, dünya dün gibi ya, dün gibi geçti evladım. Bir ömür, bir nefes, bir hayat. Mezar taşındaki doğum tarihi ve ölüm tarihi arasında küçücük bir tire. Tık diye çiziyorsun bir çizgi, o kadar hayat. Hop, Azrail Aleyhisselam geliveriyor. Dolayısıyla buradaki kolaylığı, kısalığı, Allah'ımızın bize öbür tarafta vereceği o amel defterini sağ tarafından alanların, o ebedi kazananların safında olmaklığımızla alakalı yaptığımız iyi ameller mesabesinde olacak imtihanı geçmemiz. Üstelik hani Allah'ımızın bizi hangimizin daha iyi ameller yapacağı, hangimizin amellerin en güzelini ahsen o amele yapacağı belli olsun diye bir imtihanla ölümle hayatı yaratarak sınıyor ya, deniyor ya. Dolayısıyla her birimizin içinde işlerin en güzelini, amellerin en değerlisini yapacak potansiyel var aziz dostlarım. İşte ya hocam amma da uzattın lafı, eveledin geveledin diye söyleyebilirsiniz ama işte bugünkü programımızın konusu da tam burada başlıyor. 15-20 dakikamızı aldı belki girizgah, hakkınızı helal edin ama tam da burada başlıyor. Her birimizin içerisinde işlerin en güzelini, amellerin en değerlisini yapacak potansiyel varsa o zaman her dünya tarihinin her devrinde ne kadar bedbahtlık, kötülük, ne kadar perişanlık olursa olsun o devri aslı saadet gibi kılacak. Aynısı tabii ki mümkün değil. Sahabe gibi olmak mümkün mü? Ama ona benzemek, Allah Resulü'nün emir ve yasaklarına, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla ilgili bu dönemi aslı saadet gibi bir hayata dönüştürmek de mümkün. Birincisi, her birimizin içerisinde amellerin en değerlisini yapacak potansiyel var. Her birimiz çok kıymetli bir Müslüman olabiliriz, çok değerli bir insan olabiliriz. Bu değerli insanlardan, onların yaptığı faaliyetlerden, icatlardan ortaya çıkacak bir şeyle de her birimiz yaşadığımız her dönem içerisinde büyük İslam medeniyetini kurabiliriz. Peki, ikinci soruya geçeyim. Bunu kimler yapabiliyor aziz dostlarım? O Allah'ın her birimizin fıtratına kul kulu ni'amelu ala şakileti ayetinde buyurduğu şekliyle inkişaf ettirdiği, yüklediği, nakşettiği o potansiyeli kimler inkişaf ettirebiliyor? Kimler bunu kinetik enerjiye dönüştürüp realize ediyor, gerçekleştirebiliyor? Bu sorunun bir kere mantıksal olarak her birimizin içerisinde işlerin ve amellerin en iyisini yapabilecek bir potansiyel olduğuna göre, buna elhak iman ettiğimize göre ikinci bir soruyla neden diye sorarak cevaplayalım bu soruyu. Biz her bir Müslüman olarak, her bir fert olarak, her birimizin içinde işlerin ve amellerin en iyisini yapabilecek bir potansiyelin olduğunu elhak iman ediyoruz. Neden? Çünkü Rabbimiz adil mutlak. Bizi bir koşu ile sınıyorsa, çünkü biz bir koşu ile sınanıyorsak, koşma yeteneğini yaratıcının bize bahşetmesi ve ondan sonra bizi koşu yarışında sınaması ve denemesi adil olur. Adili mutlaka o yarışır. Yani ayaklarımızı alarak bizi çok böyle hızlı koşan pumalarla, antiloplarla, aslanlarla, kaplanlarla yarıştırmaz Rabbimiz. Allah'ımız adili mutlak olduğuna göre bizi amellerin en güzelini, hangimiz daha iyi ameller yapacağız diye sınamak üzere yarattığına ve denediğine göre bu sınavda demek ki her birimizin içerisinde amellerin en güzelini yapma potansiyeli elhak mevcuttur. Şimdi şu hadis-i şerife bir bakalım aziz dostlarım. Farz ibadetlerden sonra Allah'ımızın en çok hoşuna giden şey müminlerin kalbinde sevinç doğurmaktır. Müminlerin kalbinde bir sevinç olmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Bir mümin kardeşi sevindirmek. Şimdi biz ya bir tweet atmakla mı olacak? İşte bir çıkıp bir konuşmakla mı olacak? Çıkıp bir tane şiir yazmakla mı? Çıkıp bir ilahi yapmakla mı? Çıkıp işte Davos'ta one minute demekle mi? Çıkıp Mavi Marmara gibi bir konvoyu oluşturup gidemeyeceğini bile bile Gazze sınırında 9 şehit vermekle mi? Çıkıp işte bir meclis konuşmasında bir kınama kararıyla mı? Çıkıp bir konvoy yapmakla mı? Falan gibi yaptığımız amelleri küçümsüyoruz ya. Yani bayramda iki tane evladı şehit olmuş, yaşlı ve ihtiyar bir teyze izledim, bir nine. İsrail sınırıyla arasında en az 500 metre var. Arada bir set var, arada bir ateş var, lastikler yakılmış. Garibim, kurban olurum o elleri yaratanla. O ihtiyar, o cılız, o aciz elleriyle yerden alıyor taşı, atıyor, 3 metre öteye düşüyor. Bir taş daha alıyor, onu atıyor. Bulduğu taşları öbür tarafa doğru atıyor. Ya sınıra varmıyor. At diyor sen oku, hedefe varmaya mızrak utansın yani. Sen bir at kardeşim, bir tavrını belli et kardeşim. Bütün Müslümanlar kafaya taksa esir mi kalırdı Mescid-i Aksa diyor ya şair. Onun için yani müminlerin kalbinde sevinç doğuracak bir amel peşinde olun ne olursunuz. Müminlerin kalbinde gazap değil, öfke değil, kin değil, nefret değil, buğz değil. Onların kalbinde sevinç doğuran. Bir başka hadis-i şerif. Allah muhakkak ki sizden birisinin bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapmasını sever. Birinci hadis-i şerifin zihnimde böyle arka fonda hiç susmuyor o ses. İdhali sururi alel muslim. Müslümanların kalbinde sevinç doğurmak yani. Efdalul amal ba'del farayiz ilallahi teala azze ve cel. Ya da efdalul amal ilallahi teala azze ve celle ba'del farayiz idhali sururi alel muslim. Arka fonda hep ben bu hadis-i şerifle yaşıyorum. Müminlerin kalbinde bir sevinç olmak. Sevindirmek ya onları. Ya da bir başka hadis-i şerif aziz dostlarım. Allah muhakkak ki sizden birisinin bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde amelen en yutkinehu buyuruyor hadis-i şerifin sonunda Allah Resulü. Kaliteli, nitelikli, yetenekli, güzel, becerikli, sağlam, itkan makamında tam böyle. Düşünsenize böyle. Şöyle bir şey düşünün. Allah rızası için bir düşünün. Yılda bir kere diyelim bu Kadir gecesi olsun. Hani Allah'ımız dünya semasına lütfediyor ya, nuruyla tecelli ediyor ya. Yani haşa teşbihte hata yok da Allah'ımız bir zekatımızı, bir kurbanımızı, bir namazımızı, bir kelime-i tevhidimizi, herhangi bir İslamca olan amelimizi bizzat teslim alıyor bizden. Huzuruna gidiyoruz ve Allah'ımız diyoruz, buyurun diyoruz. O ameli nasıl yaparız? O ameli nasıl hazırlanırız? Farklı olur değil mi? Şimdi Allah'ı seni görmüyor sanma yani, bizi görmüyor sanma. İki gözümüzün önünüzdesiniz buyuruyor. Bütün kameralar, yazıcı melekler, kiramen katibin cayır cayır yazıyor yani. Kafirleri yaptığından Allah habersiz sanma buyuruyor yani. Görüyor, işitiyor, duyuyor. Onun da bir hesabı var. Mekeru ve mekar Allah. Vallahu hayrul makirin. Dolayısıyla burada kaliteye dönecek olursak. İnallahu yuhibbu izâ amile ahadukum amelen en yutkinehu. Tam yanlış hatırlamışsınızdır inşallah. Rabbimiz sizden birinin bir iş yaptığında onu en kaliteli yapmanızı sever. Dolayısıyla Allah işimizi kaliteli ve tekli bir şekilde yapmamızdan hoşnut olur, razı olur. Allah çürüğü sevmez. Hırsızlığın en büyüğü ne? Namazda çalınan. Ya Resulallah diyor namazdayı nasıl çalalım? Tadil erkana, rükunlara dikkat etmediğinde namazdan da çalmış oluyorsun. Onu da tam varatil Kur'an'ı tertil ile okumayı seviyor Kur'an-ı Kerim'i. Namazı huşu ile kılmayı seviyor. Az evvel okuduğum hangimizin işlerin en güzelini yapacağımız belli olsun diye imtihan edildiğimiz ayet-i kerimeyi ve bu iki hadis-i şerifi son olarak Allah katında sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır hadis-i şerifiyle taşlandırıp kendimize 1 milyon liralık asıl soruyu soralım. Ben bunların hangisine uyuyorum? Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitekli İnsan programındasınız. İnşallah kısa bir aradan sonra bu 1 milyon liralık asıl sorunun cevabı ile ilgili sizlerle yeniden birlikte olacağız. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitek İnsan programında 2021'in 20. programındayız. İsrail'in bu katliamcı, soykırımcı alçakların mezalimi karşısında Müslüman'ın tavrı nasıl olmalı? Müslüman neden özellikle bu dönemde kaliteli ve nitelikli bir insan olmalı sorusuna cevap arıyoruz hep birlikte. En son 1 milyon liralık soruyla baş başa bırakmıştım sizi. Umarım düşünmüşsünüzdür bu arada. Biz bunların hangisine uyuyoruz ya da ben nefsimiz olarak ben bunların hangisine uyuyorum? Ramazan ayı boyunca kudurmuş İsrail'in mezalimini gördük ve halen de görmekteyiz. Azmış, azgınlaşmış. Bunu anlamakta zorlanıyor dünya. Biz de zorlanıyoruz. Yani tasvip ettiğimizden dolayı değil ama otobüste kılık kıyafetinden dolayı, şortundan dolayı, eteğinden dolayı, açık saçıklığından dolayı küçücük böyle bir eleştiri olsa, hatta birkaç defa kameralara yansıdı. Böyle küçücük bir şiddet olsa, bir tokat gibi, arbede yaşanmayan, böyle bir laf atma olsa bütün dünya üzerimize geliyor değil mi? Ya mahalle baskısı mı kuruyor? Müslümanlar işte ne yapıyor? Yaşam hakkına müdahale var, şu var, bu var. Daha dün akşam 5 İsrail askeri başörtülü bir kız kardeşimizin üzerine çullandılar. Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüş halinde. Yani azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Ama dünyada bütün bunlara kör. Dünya tarihinde böyle bir garabet tarihin hiçbir döneminde olmadı aziz dostlarım. Nazi kamplarından yalın ayak böyle yarı çıplak kaçarak sen kaç oradan gemilere doldurulup İngiliz himayesinde gemide büyük pankart aç. Almanlar ailelerimizi diri diri yaktı, siz de umutlarımızı yakmayın diye. Çok değil 50 sene önce yalvar yakar geldiğin Filistin topraklarında sözde o uydurduğunuz kitabınızın komşunun malına, mülküne, arazisine, toprağına el koymayacaksın diye emrederken gelip Filistin topraklarını eline alacaksın. Var mı böyle bir şey? Köy köy katliamlar yapıp milyonlarca Filistinliyi zor koşullarda mülteci statüsünde mülteci kamplarda yaşamaya mecbur mahkum bırakacaksın. Sen onların toprağını alırken, arazilerini yakarken, tarlalarına el koyarken, yetmedi zaman zaman gelip o mülteci kamplarında da soykırıma ulaşan böyle alçak saldırılarla yüz binlerce masum Filistin'i katledeceksin. Silahsız, masum, soykırımla, katliamlarla yerlerinden ettiğin, yurtlarından ettiğin Filistin'in toprağına el koyacaksın. Kalleş İngilizlerin toprak oyunlarıyla Osmanlı tapu sicillerinde yaptıkları tahrifatlarla bir de el koyduğun toprakları Araplar bize sattı diye yalan uyduracaksın. 1907'de bu söylediğim hikaye değil, Yahudi Milli Fon aracılığıyla Kuzey Filistin'in Mark bin Amir bölgesinden 10 bin dönüm araziyi İngiliz komiserlerine satın aldı bu alçaklar. İngilizler, ya düşünsenize, iki tane ev var, tapu size ait, sizin haberiniz olmadan satılıyor bu. Ondan sonra da alan diyor ki ben satın aldım kardeşim. Kardeşim ev benim, nasıl sen satın alıyorsun bunu yani? İngilizlerin değil ki o topraklar, İngilizler toprak satsın İsrail'e. Buradaki rezilliği görüyor musunuz? Ali'nin toprağını Moşer'e satıyor, parasını da Mark alıyor. Ne kadar güzel değil mi? O bölge Osmanlı tapu sicillerine göre Sultan Abdülhamid'in özel bir himayesiyle, özel bir koruma stratejisiyle kendi parasını, bedelini ödeyerek aldığı şahsi mülkleri bile var. Yeter ki onları almasın diye. Çünkü gelip gidip uğraşıyorlar sultana 30 yıl. O oyunlara kanmıyor ama cennet mekan dedemiz. İngilizlerin böyle bir toprak satma yetkilerinin olmadığını bile bile o toprağı alacaksın. Üstelik bu Ali Cengiz oyununu bütün dünya yıllarca biz Araplardan aldık bu toprakları. Hem de parasıyla aldık. Madem öyle satmasalardı diye martavallarla zır cahil bilgisiz kişileri de kandıracaksın. Üstelik topraklarına el koyduğun insanlara köle muamelesi yapacaksın. Tergülerle onları zor şartlarda yaşamaya mahkum edeceksin. Yolda taciz edeceksin, tahkir edeceksin. Üzerlerine araba süreceksin. İstediğin yerde silahla sıkıp öldüreceksin. İstediğin yerde yaralayacaksın. Sınırları kapatacaksın. Dışarı çıkmalarına izin vermeyeceksin. İçeriye girişlerine yardım malzemesi bile olsa, ilaç bile olsa müsaade etmeyeceksin. Karadan, denizden, havadan yıllarca abluka uygulayacaksın. Dünyadan bu kalleşliğine, alçaklığına, bu mezalimine karşı yükselen seslerle, Mavi Marmara konvoyu ile bu ablukayı delelim diye buna karşı düzenlenen yardım konvoyunu uluslararası sularda üstelik basıp 3 masum canımızı şehit edeceksin. Ya yok böyle bir iğrençlik aziz dostlarım ya. Kutsal mabedimize El Halil'de Mescid-i Aksa'da namaz kılan masum Müslümanları makinalı tüfeklerle taracaksın. Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in, İbrahim peygamberin bize yadigarı olan o kutsal mabedimizi işgal edip bir yıl sonra açtığında bir bakacaksın yarısı sinagoga dönmüş. Sinagoga dönüştüreceksin caminin yarısını. Yetmedi Mescid-i Aksa'nın altına oyacaksın. Sözüm ona arkeolojik araştırmalar yapıyorum diye oyup sözde arkeolojik kazı süsüyle çökertmeye çalışacaksın. İşte öyle bir melanet bekliyoruz şu anda. Duvarları çökertmeye başladığında ibadeti yasaklayacak, çökme tehlikesi var diye. Müslümanlar olarak biz de unutmaya ve uyutmaya çok müsait bir maalesef ümmetiz. Şu andaki halimizle Müslümanlar, gerçek Müslümanlar asla uyumazdı, o ayrı da. Hafif bir, yeter ki bir deprem etkisiyle çökebilecek bir duruma getirsinler. Biraz çatlaklar olursun, direkt kapatacaklar yani. Şu anda Allah korusun beklenilen şey o. Yukarıda camiye gelen cemaate namaz esnasında bombalarla, hem de Ramazan'da, 11 ayın sultanında, hem de bayramda saldıracaksın, camiyi yakacaksın. çocukları öldüreceksin, kadınlara kızlara işkenceler yapacaksın, 25 bin esir var şu anda elinde, işkenceleri, sesleri arşa ulaşan böyle inim inim illettiği, esir kampına dönüştürdüğün Filistin'de canını istediğinde ateş edip öldürecek, canını istediğinde Zeytin Dağı'na götürüp, hatırlayın 30 yıl önce gencecik delikanlıların, o masum çocukların kollarını taşlarla kayalarla kıra kıra onları acıdan zıplata zıplata işkence edeceksin. Bütün dünyanın gözü önünde ve sana hiçbir şey olmayacak, öyle mi? Sen ne alçak ne melun bir milletsin ya. Hastaneleri bombalayacaksın, hastaneye giden ambulanslara el koyacaksın. Hatta hastane yollarını, aziz dostlarım, dünya tarihi böyle bir alçaklık görmedi ya. Şimdi hastaneye giden Gazze'de bütün yolları da bombaladılar ki ambulanslar oraya götürmesin. Yolda kan kaybından da ölsün, yani yaralılar da ölsün. Hastalar hastaneye ulaşamadan can versin diye onları da bombalayacaksın. Bunun karşısında Birleşmiş Milletler, nasıl bir milletse bunlar, onlarca yaptırım kararına bıyık altından gülüp arkamızda Amerika var, bize kimse bir şey yapamaz, hiçbir güç bizi bu yoldan vazgeçiremez diye dayılanacaksın. O kararları yok sayacaksın. Şimdi dünya tarihinde böyle bir alçaklık var mı? Şu ana kadar Müslüman ülkelerle ilgili bir abluka, bir ambargo, bir işgal, bir katliam nasıl oldu? Tak diye Birleşmiş Milletler kararı aldılar, küt diye ertesi gün oradalardı. Irak'la ilgili, Suriye'yle ilgili, Afganistan'la ilgili hep böyleydi. Sudan'la ilgili, Somali'yle ilgili, Bosna'yla ilgili hep böyleydi yani. Hatta Filistin'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ateşkes görüşmesi için bulunduğu sırada Birleşmiş Milletler merkezini bombaladılar. Yani son dönem yaşadığımız son hikaye bakın ya. İnsan gerçekten kalbi fırlıyor yerinden, çatlıyor. İnsanları evlerine edip Şeyh Cerrah'ta şu anda yaptığın gibi bugüne kadar 800 aşkın mahalleden yüz binlerce eve el koyacaksın ve bunu sistematik şekilde yapacaksın. 10 yıl içinde de Doğu Kudüs'e hiçbir Müslüman evi kalmayacak diye bunu dünyaya beyan edeceksin. Avrupa Birliği toplantısında Netanyahu'ya sordular, ya işgalci misiniz, niye böyle yapıyorsunuz diye. Israel accept as it is dedi. Israel is an occupier, we are an occupier and settler. Biz yerleşimci ve işgalci bir ulusuz. Bunu böyle kabul edin, İsrail olduğu gibi kabul edin dedi. Dünyanın gözünün içine baka baka. Ondan sonra Erdoğan diktatör, öyle mi? Söyleyecek söz bulamıyorum. Evlerine el koyduğun yetmezmiş gibi Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Mahkeme'nin yaptırım kararına rağmen milyonlarca yerleşimciyi, ki asıl atları onların işgalci, bak yerleşimci ada bak, yerleştirecek oraya getirip onları. Onlara yerleşimci diyerek Filistinlilerin evlerini onlara verecek ve yeni yeni yerleşim yerleri açacaksın. Birleşmiş Milletler olmaz, Avrupa Birliği olmaz demesine rağmen Filistin halkı aç susuz kalsın diye enerji santrallerini bombalayacaksın, su depolarını bombalayacaksın, fosfor bombası atacaksın, fabrikalarını yakacaksın, ham madde girişine asla ve asla izin vermeyeceksin. Ya ne yapacak bu millet, ölsün mü, soykırım mı yani? Ki öyle. En son tek geçim kaynakları o olan o mübarek zeytin ağaçları, ki dünyanın en kaliteli zeytin ağaçlarıdır, Kudüs ve etrafındaki o mübarek topraklardaki zeytinler, onları da keseceksin. Ondan sonra Gazze'den birkaç füze atıldı diye Gazze'yi yerle bir edip Hamas Hamas diye ceyaklayacaksın. Ya sen ne biçim bir canisin, ne alçak bir soykırımcısın sen. Sen ne tür bir insanlık dışı cani ve ne tür bir alçaksın, tarif edemiyor kelimeler. Aziz dostlarım, program yetmez bu alçak cani İsrail'in soykırımlarını ve katliamlarını anlatmaya. Ama tam burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün başınıza üşüşücükler dediği o malum hadis-i şerifi hatırlayalım. Başımıza üşüştüler mi can dostlarım? Hem de nasıl? Didikliyorlar mı beynimizi? Hem de nasıl? Peki ne demişti sahabe? Sahabe bunu nasıl anlasın? Sahabe bir gün Müslümanın başına üşüşüleceğini nasıl anlasın aziz dostlarım, can dostlarım? O sahabe-i kiram ki iki Ömer'den biri diye duası kabul olduktan sonra Allah Resulü'nün Ömer'ül Hattab'ı Ömer'ül Adil yapıp onların emrine verdiğinde, sahabe-i güzin yaptığında, aşere-i mübeşşerden biri yaptığında, dört halifeden biri yaptığında kılıcını çıkartıp 10.000 kişilik Mekke'nin üzerine yürüyen Hazreti Ömer var aralarında. Nasıl anlasın onu, başa üşüşmeyi? 40 kişi olduğu gün Kabe'de, nereden anlıyoruz? Mekke'nin nüfusunu 10.000 o zaman. Mekke'nin fetih gününden anlıyoruz. 10.000. Karısını dul bırakacak olan, çocuğunu yetim bırakacak olan varsa çıksın karşıma. Bir kişi çıkabiliyor mu? O sahabe-i güzin ki 300 kişi olduklarında Letufti Handel Konstantiniyye, Bizans elbette fetholacaktır müjdesini duyduğunda hiç şaşırmıyor. Şimdi desek ki yarın İsrail'i kurtaracağız. Nasıl şaşırırız değil mi? Hocam nasıl? Ben desem Allah razı olsun, sözüme güvendiğinizi biliyorum. Böyle bir cümle sarf etsem hocam nasıl? Şaşkına dönersiniz değil mi? Evet, Bizans elbette fethi olacaktır diyor. Ve sahabe-i kiram, Ebu Ayben Ensari, buraya gelirken az evvel Fatiha'yı okuyarak geldim. Yüzümü oraya dönüp Eyüp Sultan'a. 96 yaşında sahabe-i güzin Efendimiz gelip burada surların dibinde 200'e yakın sahabe-i kiram var. 852 yıl devam ettiler o müjdeye ulaşmak için. Orada müjdelenen kişilerden biri olmak için. Alamasak da yollarında şehadet, o da bir makam. Seferden sorumluyuz, zaferden değil diyerek o yollarda şehit olmayı da başarı saydıkları için. Hiç şaşırmayan 300 kişiyken doğurama baturama birleşse 13 milyon oluyor. Aziz dostlarım, o sahabe ki hiç şaşırmayan, ya Resulallah sadece şunu sordular, sayıca tekrar azalacak mıyız? Onun için başımıza üşüyecekler. Ne cevap verdi Allah Resulü? Hayır hayır, sayıca çok olacaksınız. Eliyle, mübarek eliyle Medine'de böyle bir yağmur yağmış, üstünde böyle çerçöp akıyor, su birikintisinin üstünde akı akı gidiyor. Ama şu akan çerçöp taneleri kadar değersiz, kalitesiz, niteliksiz olacaksınız buyuruyor. Onun için başımıza üşüşecekler ve üşüştüler. Şimdi İsrail alçaklığını yapacak. O lanetlenmiş kavim kıyamete kadar elinden geleni ardına koymayacak. Taşların konuşacağı gün, bunu iyi düşünün. Bir taş nasıl konuşur ya? Bir taş nasıl galeyana gelir? Merhametten çatlar bir taş. Hani Allah korkusundan çatlayan taşlar ayet-i kerimede anlatır ya, Bakara suresinde hemen ilk cüzde. Allah korkusundan yuvarlanan, böyle çatlayıp içinden pınarlar fışkıran çeşit çeşit taşlar var. Taşların da merhamete gelip, ya gel arkamda bir Yahudi var ey Müslüman, gel gel öldür diye. Oraya doğru gidiyor yani. Bu mel'un devletin, milletin yaptığı. Şimdi onlar kıyamete kadar ellerinden geleni ardına koymayacak. Onları kendi haline bırakalım dedik. Ama biz başımıza gelen bu durumda, bu yıkımda, bu soykırımda hırsızın hiç bir suçu yok demiş ya hoca. Bizim hiç bir suçumuz yok diye kendi nefsimize dönelim aziz dostlarım, can dostlarım. Hani Müslüman kaliteli iş yapardı? Hani Müslüman'ın sözü senetti? Hani Müslüman, Müslüman kardeşinin kalbinde sevinç doğururdu? Hani Müslüman kaliteden taviz vermezdi? 1000 sene önce Ahi Evran dedemizin bu topraklarda kurduğu o toplam kalite uygarlığını bir okumanızı, Ahi Evran yılı bu yıl. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun ilan ettiler. Ahi Evran dedemizin 950. doğum yıl dönümünü kutluyoruz. İşin en zorunu başar diyor, ürünün en kalitesini yap diyor, ömür boyu da kullanım garantisi ver diyor, yoksa pabucun dama atılır diyor. Öyle oradan bir şalvar aldın mı, oradan bir yelek yaptırdın mı, oradan kafana bir sarık sardırdın mı, oradan bir halı dokuttun mu, oradan kendine bir kılıç yaptırdın mı, oradan atına bir nal taktırdın mı, çaktırdın mı, kaliteli olacak bu. 1000 sene evvel söylemiş bunu. Müşteri veli nimet demiş. Bu olmadı, ben bundan razı değilim diye getiriyorsa iade al demiş. Satarken bu 1 yıl gider, 3 yıl gider, 5 yıl gider diye bir kullanım süresi ver, ama işin en kalitelisi ömür boyu garanti olan demiş. Şimdi bir tane markasını söylemeyeyim, bir kalem var ömür boyu garanti veriyor diye. İşte bu batılıların işleri de ne kaliteli oluyor. Kendi doğulular, kendi Müslümanların kalitesinden bir haber ki. Bunlar unutuldu, bütün bunlar. Çok değil, çok değil. 200-300 yıl önce. 200 yıl önce, 300 yıl önce dünyada her ne yapılıyor değilse en kalitelisini yapıldı bu topraklarda. Neden kaliteli bir iş, nitelikli bir insan göremez olduk, becerikli bir kişi göremez olduk aziz dostlarım? Neden dünya çapında bir marka çıkartamaz olduk? Dünyanın en eski markalarına sahip olan Selçuklu'nun, Osmanlı'nın mirasını koruyamadık çünkü. Üstüne üstlük batı hırsızlık yapıp Endülüs'ün tüm varlıklarına el koyunca hem bizden çaldılar, zenginleştiler, hem de kendileri üretmiş gibi mirasımıza da kondular. Biz çifte kayıp yaşadık. Rahmetli Rabbim gani gani rahmet eylesin Fuat Sezgin hocamın 1001 temel eser, İslam'ın temel eserleri olarak adlandırdığı, şimdi Gülhane'de İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ya, hemen o müzenin de girişinde zaten kabri şerifleri. Orada sergilenen o muhteşem eserlerden gördüğümüz kadarıyla İslam tarihinin o büyük bilim ve fikir adamlarının eserleri hem yok sayılmış hem de modifiye edilerek, çalınarak, irtihallerle kendi icraatları gibi lanse edilmiş. Bu da bizim insanımızı kandırmışlar bu vesileyle. Ya Müslümandan kaliteli bir şey olmaz, Müslümandan nitelikli bir şey olmaz. Ondan sonra da bizi bağnazlıkla, gericilikle suçlamışlar. Örümcek kafalı olmakla suçlamışlar kafaları örümcek ağıyla dolu o insanlar. Şimdi sizden istirhamım. Gelin bu kör talihi değiştirelim aziz dostlarım. İsrail'in şu anda dokunulmaz gibi görünmesinin sebebi Yahudileri, Siyonistleri dünya vatandaşlarının sevmesi, onlara sempati beslemesi dolayısıyla değil. Vallahi zerre kadar sevmezler. Hatta onlar kendi işlerinde birbirlerini bile sevmezler. Şu anda Filistin'de İsrail soykırımlarına karşı çıkan Yahudiler birbirini sevmez. Protesto var. Tel Aviv'de dün protesto vardı. Netanyahu'ya karşı. Netanyahu tek başına iktidar olacak durumda değil şu anda. Beşe bölünmüş durumdalar. Onlar birbirini bile sevmezler. Onlara karşı olan Yahudiler bu Siyonist rejimi sevmez. İçindeki kökten dinci radikal Yahudiler şu andaki devleti sevmez. Devlet onlardan emir almak istemediği için o radikal Yahudileri sevmez. Yani dokunulmaz gibi görünmeleri dünyanın İsrail'i sevmesi, İsrail'lerin Yahudilerin birbirini sevmesinden dolayı değil. İsrail'in ürettiği, Yahudilerin ürettiği, Yahudi şirketlerinin ürettiği, Yahudi ortaklığıyla kurulan şirketin ürettiği ürünleri dünyanın sevmesi ve kullanması dolayısıyladır. Bir içecek firması gelirinin belli bir yüzdesini İsrail aktarır her yıl ama bu içecek Müslümanların iftar sofralarının vazgeçilmez içeceğidir. Yağda, kozmetikte, deterjanda, sabunda, diş macununda, gıdada hatta suda bile Yahudi şirketlerinin ürünleri vazgeçilmez hale gelmiştir şu cennet vatanda. Orta Doğu zaten harap. Bütün Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Oman, Kuveyt onlar tamamen o ürünlerle yaşıyorlar sanki. Temel ihtiyaç malzemelerinde de durum öyle. Ama daha vahimi, sanayide, teknolojide, bilimde, fende, üretimde, ticarette her şeyin hep Yahudilerin tekelinde olmasından dolayı. Yıllar evvel çalıştığım ve ortağı olduğum bir şirkette bir uçak almıştık aziz dostlarım. Uçağı İsviçre'ye götürdük, modifiye ettirdik. Yani modifiye demek gövdesini deldirip oraya bir harita kamerası koydurduk. Havadan fotoğraf çekip şehrin haritalarını yapacağız. Bir yıl içinde kamerası, uçuş navigasyon sistemi, ondan sonra teknik teçhizatıyla inanın dünyanın bir numaralı aerial photography dediğimiz hava fotoğrafçılığı uçağı oldu, harita uçağı oldu. O zamanlar Dubai'de, Sudan'da bir harita işi var. Dubai'de sorun olmadı ama Sudan'a gidemezsiniz dediler. Amerika'nın böyle birkaç fabrikasını vurduğu bir dönem. Nasıl gidemeyiz dedik ya, uçak bizim değil mi? Bayağı gideriz. Efendim uçak sizin ama sigorta şirketinin İngiltere'den bu konuda bir ek bildirisi var. Poliçenin ekinde bir ek var. Onu bir okuyun dediler. Sudan'a ve İran'a uçarsanız poliçe kapsam dışı kalır. Ne demek dedik ya? Öyle olur dediler. Kafamızın şeyi attı böyle laz damarı. Kalırsa kalsın dedik ya, düşerse düşsün, uçak bizim değil mi? Giden uçak olsun, biz bu işi yapacağız kardeşim diye tam diklenecektik ki efendim uçak önemli değil ama bir de o kadar güzel konuşuyorlar ki gönderdikleri müşteri temsilcileri. Ama uçak ola ki bir yerleşim yerine, sivil yerleşim yerine kazara düşer müşer. Oradaki insanların tazminatları 100 yıl harita yapsanız da onu ödeyemezsiniz. Konuşan sigortacı şu gün gibi hatırlıyorum aziz dostlarım. Öyle iğrenç bir şekilde ağzını yuvarladı ki o kazara lafını. Yani uçağımızı kendilerine düşüreceklerini biz o gün anladık ve vazgeçtik projeden. Meğer Türkiye'de bütün bankalar, Türk Bankası değil mi? Hikaye. Yerli ve milli değil mi? Hikaye. Tüm poliçeleri İngiltere'deki bir Yahudi sigorta şirketine paslıyorlarmış. Onlar da riskin bir kısmını yüklenme karşılığında her işe özel bir takım özel şartlar koyuyorlar. Bir Yahudi özel şart olarak ne koyar sizce? 2 yıl şu Müslüman ülkede uçamadık biliyor musunuz? İsrail'e ilişkilerin ey semalarında Konya'da semalarında İsrail uçaklarına izin veren Konyalım aferin diye şiir yazdığım bir dönem. 28 Şubat dönemi 2 yıl izin alamadık. Yeşil sermaye diye Müslüman tüccarlarız, Müslüman tacirleriz diye, Müslüman sanayicileriz diye. Ah dostlarım, şartların kimin lehine kimin aleyhine olabileceğiyle ilgili tahmin edersiniz artık gerisini. Aziz dostlarım, bugünlere öylesine gelmediler. Bir hedef belirlediler. Adım adım gün be gün ilerlediler. Hiçbir zaman tek bir adım geri atmadılar. Attıkları tek bir adım yoktur yani geri adım. Ve şu anda kazanan tarafın onlar olduğu tartışma götürmez bir gerçek. Ebedi kazançtan bahsetmediğimi anlıyorsunuz. Allah katındaki kazanmadan bahsetmiyorum. Ama dünya kazancı olarak hep onlar kazanıyor. Bizim de kazandığımız dönemler oldu. Osmanlı Bilecik kıyılarında Bizans'a komşu olduğu Doğu Roma Batı Roma birleşince 13 milyon olduğu o dönemde kayı boyu 17 kıl çadırda Şeyh Edebali dedemizin o muazzez kanatları altında ey oğul bil ki bereket büyüklerle beraberdir, insanı yaşat ki devlet yaşasın diye böyle güzel emirler verdiği, tavsiyelerde, nasihatlerde bulunduğu dönemde Peygamber Efendimizin Letuftuhannel Konstantiniye müjdet ordusunda adım adım onlar da ilerliyordu. Onlar da tek bir adım geri atmadılar. Yani hedeflerimiz varken biz de ilerliyorduk. Kaliteli ve nitelikli bir insan olmanın ilk adımı bir hedefe sahip olmaktır aziz dostlarım. Hedefin küçüğü büyüğü olmaz. Yeter ki bir hedefiniz olsun. Bugün cebinizde yazılı bir hedefiniz olsun. Gönlünüzde, kalbinizde, beyninizde, imanınızda kazılı bir hedefiniz olsun. Bizi küfrün tasallutundan kurtaracak, kafirlere el açıp boyun bükmemize son verecek bir şey olsun yeter ki. Paramız dışarı çıkmasın. Yeter ki adına marka denilen ve bu şekilde normal değerinin 10 katı, 100 katı, 1000 katı fazla bedelle bize satılan ürünlerden bizi kurtarsın. Yeter ki şu Müslümanlar da ya ne kaliteli ürünler yapıyorlarmış dedirsin dünyaya. Yahudilerden, Hristiyanlardan, ateistlerden örnek vermekten vallahi bıktım aziz dostlarım. Yeter ki bizim de bir başarı mevkimemiz olsun artık. Alın Selçuk Bayraktar. Biz yıllarca film sektöründe Çağrı filmini diline virt etmiş bir nesiliz. Neden? Çağrı, Çağrı, Çağrı. Çünkü başkası yoktu ki. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. TRT'yi öyle bir ayar vererek rotasına oturttu ki yeter dedi ya Batı taklitçiliği, yeter Batı hayranlığı, yeter Amerikan dizileri. Elbette hepsini durduramadı. Ama en azından onların karşısında kendi kadim değerlerimizle yoğrulmuş, tarihimizi canlandıran, gençlerimize tarih şuuru aşılayan yerli ve milli yapımlarımız var. Bugün Türk dizi yapımları beğenin beğenmeyin dünyada ikinci durumda. Ciro olarak söylüyorum bunu. Dünyanın en fazla yüksek bedelle dizi ihraç eden ülkesiyiz şu anda elhamdülillah. Ve etkiliyor da. Bir tane gazoz şişesini sadak yapmış, ormandan böyle kestiği küçük ağaçları ok yapmış. Alnına da kömürden Ertuğrul'un Alpleriyiz yazmış. Öyle gördüm. Pakistan'ın dağlarında 3-4 tane genç delikanlıyı okçuluk oyunu yaparken etkileyen dizilerden de bir tanesi Türk dizileri şu anda. Bu dünyanın en büyük başarı öykülerinden birisidir. Ama bizim yerli monşerlerin bunu görmezden görmesini beklemiyorum. Onlar hep görmezden gelirler. Görseler de küçümserler, yok sayarlar, eleştirirler. Onların İlahları örümcek adamı, süpermeni, yarasa adamlarıdır çünkü. Onlar ona taparlar. Ama Ertuğrul Gazi'yi küçümseyen, eleştiren o insanlar içlerindeki Batı hayranlığıyla onlara böyle müstemleke seviyesinde, uşak seviyesinde düştüklerinin farkında değildirler çünkü. Aziz dostlarım, artık Çağrı Çağrı demek zorunda değiliz. Çağrı, Çağrı, Çağrı. Başka yapımlarımız da var. Aynen öyle. Çok değil. 10 yıl önce İsrail'e birkaç Heron satması için neredeyse yalvardığımız, aldığımız Heronlar arızalanmasın, düşmesin diye dua ettiğimiz, bizzat Cumhurbaşkanımız söyledi bunu, Recep Tayyip Erdoğan söyledi bunu. Düşmesin diye dua ediyorduk. 3-5 tane Heron'umuz var çünkü. Parasını ödediğimiz halde Amerika'nın bize teslim etmediği predatorlar için Washington'a elçi yollayıp duruyoruz o yıllarda. O yıllardan dünyanın en iyi istihalarını yaptığımız bugünlere çok değil biz 8-10 yılda geldik. 100 yılda gelmedik. Selçuk Bayraktar, Allah ebeden razı olsun. Anneciğinden, babacığından, onu yetiştirenlerden, üzerinde emeği olanlardan, o iman dolu yüreğinden biz ondan razıyız. Allah da razı olsun. Yani imkansız değil. Yeter ki sonuna kadar inandığınız bir hedefiniz olsun aziz dostlarım. Can dostlarım, hedefle ilgili inşallah özellikle bu bayram döneminde o yüksek duygu durumuyla yazdığım bir şiirimi de vaktimin sonuna geldiğim için burada keseceğim. Gelecek haftaya bırakıyorum ama bunu gelecek hafta eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız birbirinizi uyararak bu iki bölümü birlikte tekrardan ilk defa bunu sizden istiyorum. Birlikte dinlemenizi kaliteli ve nitelikli bir Müslüman olmak adına bunu sizden istirham ediyorum. Ne olursunuz gelecek haftada kulağınız bizde olsun her zamanki gibi. Ama gelecek hafta bu programı dinlemeden evvel, gelecek hafta Nitelik İnsan programını açmadan evvel bu birinci bölümü de dinlemeyenlere dinletmiş olun. Buradan bir hedef, büyük bir hedef, ona inanmak. Sonra Kur'an'ın bize bu konudaki teşvikleri, müjdeleri ve en sonunda da inşallah asıl yapmamız gerekenlerle ilgili bitirmek istiyorum. Can dostlarım, Erkam Radyo'da bir Nitelik İnsan programının daha sonuna geldik. Bendeniz Münir Erkan. Gelecek hafta inşallah kaliteli ve nitelikli bir Müslüman olmak adına, kaliteli ve nitelikli Müslüman olmanın en önemli adımlarından bir tanesi olan Müslümanın bir hedefi olmalı bölümüyle, programın ikinci bölümüyle, yani bu birinci kısmıydı. Sizlerle birlikte olacağız inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.